Katre-i Matem, İskender Pala, 39. Ayrım. Derkenar. Mecnun'un yanında oturan Leyla. Günlerden birinde Mecnun'u bir duvarın üstüne oturmuş, ayaklarını sallandırmış otururken gördüler. Kerpiçten duvarın üstünde gayet neşeli ve bahtiyardı. Kendince konuşuyor, işaretleşiyor, kah gülüyor, kah ağlıyordu. Gelen geçen bu hale bakıp alay etmekteydiler. Nihayet bir gönül eri oradan geçti. Bakınca Mecnun'un yanında Leyla'nın da oturmakta olduğunu gördü. Başkasına gizli olan ona açılmıştı, şükretti. Bir ömürdür koşup durdum, çok da yoruldum. Ama sonunda bu ikisinin mutlulukla bir araya geldiklerini gördüm, çok şükür Tanrı'ya. 61. Sual. Bu tuzak kimin içindir? Tomruk yemeğini Sadrazam İbrahim Paşa'nın cesedini gördüğü an işlerin daha da kötüye gideceğini anlamıştı. Sultanahmet Camii'nin minarelerinden birinde Yeniçeri ağası ve patronu Halil bayrak sallamakta, meydana toplanan halkın uğultusuna yeni kalabalıkların eklenmesi için elden geleni yapmaktaydılar. Bayezid Meydanı'nda açılan hamam peştemalları artık yerlerini Yeniçeri ve sipahi sancaklarıyla değiştirmişti. İstanbul halkının neredeyse dörtte biri şimdi bu meydana yığılmış gibiydi. Damat İbrahim Paşa'nın çıplak sayılabilecek cesedi, birkaç azılı Yeniçeri haydudu tarafından yerde sünnetsizmiş, bakın işte, gizli din taşırmış diye çığlıklar arasında sürükleniyor, parçalanıyor, etleri kopuyor ve tanınmaz oluyordu. Vahşi bir manzaraydı. Seyredenlerden bazıları homurdanırken bir kısmı da gizli gizli rahmet okuyordu. Kara Şahin ve Hürkız kız Tomruk Emin'in ne yapacağını kestiremiyor, karar verme konusunda tereddüt yaşıyorlardı. Kara Şahin onun bir yandan devlet yanlısı görünürken, diğer yandan Yeniçerilerle irtibatlı karanlık işlerin takip ettiğini biliyorlardı. Bu yüzden bir sonraki durağın Binbir Direk veya Şehzade başındaki Yeniçeri kışlası olacağından adı gibi emindi. Kazasker İshak Efendi şehirde asayiş ve emniyeti sağlama adına Tomruk Emin'i Yeniçeri ağası Bostancı Ağa gibi kolluk güçlerini yöneten adamlara emirler yağdırmış, şehrin dört bir yanında ileri karakollar oluşturmuş, bu da halka ilan edilmişti. Sultanahmet hala Üsküdar'da ordu ile birlikteydi. İbrahim Paşa ile beraber Yeniçeri'ye teslim edilip Sultanahmet Meydanı'ndaki çınarda cesetleri sallandırılan insanların yakınları gizlenmiş veya kaçmış, ona muhalif olanlar da meydanları doldurmuştu. Kara Şahin, Tomruk Emin'in her hareketini yakından izliyordu. Divan yoluna yöneldiğini görünce birden Hürkız'ın kızın kulağına eğildi. Evet, vakti geldi, başlayalım dedi. Ve Bayezid'e doğru Tavuk Pazarı ve Çemberlitaş istikametinden hızla koşmaya başladılar. Hürü kız Sultan Beyazıt Han'ın yaptırdığı külliyenin bahçesine girip elindeki bohçada getirdiği ferace, şalvar, yaşmaklı kıyafeti üzerine geçirdi. Şahin Laleli semtindeki konağa doğru koşmaya devam ediyordu. Topaç Yeye ile Bican Efendi orada kendisini bekleyeceklerdi. Bu onların son fırsatıydı. Eğer Tomruk Emin'i Bindallı Mahmut ile Aslan Ağa'nın söylediklerini doğrulamazsa hakikati bulmuş olmayacaklardı. Hürü kız Tomruk Emin'in yoluna çıktığında yanında iki nefer Tomruk mensubu ile arkalarında birkaç çapulcu serseri yürümekteydiler. Ağam, cariyenize bir yol kulak verseniz sonra nimete erseniz. Hürü kızın bütün dişilik cazibesiyle söylediği bu küçük cümle Tomruk Emin'in benliğini sarsmaya yetmişti. Durakladı, sesini yumuşattı ve sevecen bir tavır takındı, sordu. Ne istersin hanım? Hürü kız cilvelenip kulağına fısıldar gibi eğildi. Mahremdir. Aslında ona kokusunu ve sıcak nefesini duyurmaktı niyeti. Böylece sözleri daha inandırıcı olacaktı. Tomruk Emin'i yanındaki adamlara eliyle ilerlemelerini işaret etti. O sırada Hürü kız Tomruk Emin'in elini yakaladı, avucunu açtı ve diğer elindeki armudi elması sıkıştırırken fısıldadı. Ağam, bir hazinedir. İlla ki yalnız kaldıramam. Bre devleti aliyede kim kimin hazinesini kaldıra. Ağam, bir vakitler Bayezid Hamam halvetinde meşattaydım ben. Bazı şeylerin yolunu yordamını bilirim. Eflaktan kaçırılıp getirileli 10 yıl oluyor. Yoksulluktan kurtulamadım. İlla fırsat elime yeni girmiştir. Sizinle iş yapmak isterim. Çünkü adınızı ve bu hususta maharetinizi bilirim. İlla ki siz istemezseniz Kapalı Çarşı'da sarraf çoktur. Tomruk emini şifreleri doğru okumuştu. Bu kız zengin hanımların mücevherlerinden birine sahipti. Avucuna tutuşturduğu elmasa bakılırsa oldukça da değerli bir koleksiyondu. Bedestendeki sarraflara taklitlerini ve sahtelerini yaptırarak değiştirdikleri hazinelerden birisiydi bu. Bir an tereddüt eder gibi oldu. Hörü kız derhal gönülsüz davranma yolunu seçti. Sabırsızlandı, çevresine bakındı. Ağam, ne buyurursunuz? Kimindir ve nerededir? Lale ile Zerefşan konağında ama yalnız siz ve ben. Tomruk emini hörü kızın elini tuttu. Elması avucuna iade ederken duru gözlerinin içine tehditvari baktı. Şüphelendiğini belli etmek istiyordu. Hürü kızın işveli gülümseyişini görünce bir değil, iki mücevhere birden sahip olduğu hissine kapıldı. İhtilal günlerinde böyle fırsatları değerlendirmek gerektiğini düşündü. Nihayet hazineyi bulunca boğazını sıkıvermek kolay olurdu. Eflaklı bir cariyeyi kim arardı, hele de ihtilal günlerinde? Patrona Halil Ağa bu işe çok sevinecekti. Ne de olsa şu sıralarda ziyadesiyle hazine ve altına ihtiyacı olduğu açıktı. İhtilalden sonra alacağı yüksek vazife için şimdiden onu memnun etmesi gerektiğini biliyordu. Hörü kızın elini sıkıp gidelim hanım deyiverdi. O sırada hörü kız avucuna koyduğu elması almamakta direndi. Sizde kalsın. Gideceğimiz yerde başka parçalar var. Onlardan alırım. Tomruk yemeğini kızı inandırmak için adamlarını bir işaretle başından salmıştı. Hörü kız artık kendini daha rahat hissediyordu. Çünkü isyancıların kol gezdiği yerlerde kadın kılığıyla dolaşmak yeterince belaydı. Öbür yandan Karaşahin tam bir yıldır bugünü bekliyordu. Suratına vurduğu haksız yumrukların yıl dönümüydü bugün. Fırsat ele girmek üzereydi. Zerefşan konağının kapısından giresiye kadar hörü kız onu konakta yaşlı bir karı koca olduğunu, bazı günler yürümekten bile aciz kaldıklarını, genç oğullarının ihtilal başladığı gün şehri terk ettiğini, giderken de hem anne babasını hem de kıymetli eşyaları kendisiyle Kahya Hüsmen Ağa'ya bıraktıklarını, Hüsmen Ağa'nın daha efendisi gider gitmez kendisine sarkıntılık yaptığını ve mallara tek başına konmak istediğini, bu yüzden dünkü akşamda güya yatağına girer gibi yapıp onu bir hançerle öldürdüğünü vesaire anlatıp durdu. Bu tür konuşmalarla onu hem kendisine alıştırmak ve ısındırmak, hem de kimsesizliğine ve yalnızlığına inandırmak, hem de himayesine muhtaç olduğunu göstermek ve şüphelenmesini önlemek istiyordu. Konak kapısının dışında en az 10 adamın onu bekleyeceğinin ve içeriden çıkmadığı takdirde konağa basacaklarının da pekala farkındaydı. Bu yüzden planı çok titiz yapmışlar ve öylece uygulamaya koymuşlardı. Hafız Çelebi'nin kadim dostu, Dukakinzade Cemalettin Molla'nın Zerefşan konağı ile Şehzadebaşı bakırcılarına açılan caddede onunla sırt sırta vermiş olan Kalfa Kadın konağının anahtarlarını 3 günlüğüne teslim alıp planı uygulamaya koymuşlardı. Birinden girip diğerinden çıkacaklar. Böylece Tomruk Emin'in adamları ön caddede konak kapısını beklerken bunlar arka caddeden köprüye varmış olacaklardı. Bu konaklardan birinin sahibi henüz boğaz içinde, Kuzguncuk ile Beylerbeyi arasındaki fevkani sayfiyesinden şehre dönmemiş, diğeri de 2 ay evvel limandaki gemisiyle Karadeniz sahillerine sefere çıkmış, giderken hanımını da beraberinde götürmüştü. Karaşahin ile hörü kız Hafız Çelebi'den anahtarlarla birlikte konakları beklemekte olan kahyaları kağıthaneye çağıran 2 de pusula almışlardı. Hafız Çelebi 2 gün boyunca kahyaları kağıthanede tutacak, o arada Bican Efendi, hörü kız ve Şahin de Tomruk Emin'ini ele geçireceklerdi. Hörü kız konak bahçesine girer girmez Tomruk Emin'inin koluna sarılıp yalvarmıştı. Ağam, ben kimsesiz bir cariyeyim. Eflaktan koparılıp getirildiğimde henüz 9 yaşındaydım. Kimim kimsem de yok. 10 yıldır huyunu tüyünü sevmediğim evlerde, konaklarda, yalılarda dolaşıp durdum. Artık kendime ait bir hayatım olsun istiyorum. Mücevherlerle birlikte beni de al. Yok istemezsen beni helal süt emmiş birine ver ve bu hayattan kurtar. Sencileğin tazeyi esir etmek değil, serbest bırakmak ahmaklıktır. Hele önce mücevherleri görelim. Göreceksiniz ağam, az kaldı, göreceksiniz. Gerçekten de hörü kızın dediği gibi oldu. Daha 2 dakika geçmeden kapı aralanıp da çok zevkli döşenmiş bir salona girdikleri sırada tomruk kemiğini başına inen sopanın şiddetiyle halının üzerine yuvarlandı. Neye uğradığını şaşırmıştı. Bican Efendi'nin iri vücudu üzerine çöktüğü sırada Kara Şahin'in getirip burnuna dayadığı eczada onu serseme döndürdü. Gerisi arkadan ellerini ayaklarını bağlayıp irici bir çuvalın içine tıkıştırılmasından ibaretti. Zerefşan konaktan kalfa kadın konağına kadar Bican Efendi'nin sırtında çırpınmaya çalıştıysa da konağın arka caddeye açılan kapısından çıktıkları sırada tamamen bayılmıştı. O sırada Kara Şahin ile hörü kız onu ön sokakta bekleyenleri ne kadar bekleyeceklerini düşünüp gülüşüyorlardı. Kara Şahin ile aralarında buzları eritmiş olan bu işbirliğinin sevinciyle Bican Efendi, boz bir beygirin çektiği saman arabasını tersane zindanına doğru alıp götürürken, hörü kız giysilerini değiştiriyor, Şahin de binecekleri atları hazırlıyordu. Şehir isyancıların uğultularıyla çalkalanıyordu. Tahtakale istikametindeki ticarethaneler kepenklerini indirmiş, alım satım durmuştu. Halk sokak başlarında, meydan ve aralıklarda öbek öbek toplanmış, çaresizliklerine çözüm yolları arıyor, bazen sultandan, bazen patronu Halil ve adamlarından şikayetle öfkelerini kabartıyorlardı. Bilhassa fırınların önünde kalabalıklar vardı. Gıda dükkanlarıyla depoların kapıları yumruklanıyor, kasapların sayalarda meleşen hayvanları yağmacıların iştahını kabartıyordu. Henüz bu semtlerde dükkan kepenkleri kırılmaya başlanmamıştı. Bu konuda şiddetli emirler almış olan ve bunu uygulamakta kararlı davranan tersane leventlerinden seçilmiş Galata muhafızları, bir saman arabasının önüne düşen 2 yeniçeri kolluk neferine fazla dikkat etmemiş, mürur tezkeresinin mührüyle fazla da ilgilenmemişlerdi. Topaçiye'ye tersane zindanının karanlık koridorlarında ilk ayak seslerini duyduğunda hücredeki çırayı derhal söndürüp koridora açılan kapıyı gözetlemeye başladı. Duyması gereken baykuş sesi henüz kulağına gelmemişti. Baykuş sesini duyunca yarasa sesiyle karşılık verecekti. Aslan Ağa'nın ve Bindallı Mahmut Çavuş'un ses çıkarmamaları için ağızlarını yeniden bağlamakla kalmadı, ses çıkarmamalarını tembih için mengeneyi bir diş daha gerdirdi. Ayak sesleri yaklaşıyordu. Eline hançerini aldı. Gelenler sığınmak üzere evlerine dönmüş mahkumlardan bazıları olabilirdi. Bindallı ve Aslan Ağa'yı aramaya gelen birileri de olabilirdi. Dikkatle beklemeliydi. Mamafi yerde bir sürüklenme sesi de duymaya başladı. Sol elinin parmaklarını sağ ucuna yerleştirdi, baş parmaklarını yan yana gelecek şekilde üstüne kapattı. Sonra dudaklarına götürdü. Koridorda birden bir duraksama oldu. Duydukları kumru sesi koridorlarda uzayıp giderken içlerine bir ürperti vermişti. Bican Efendi kumruların yılanlardan korktuklarını biliyordu. Bir yılan tıslamasıyla karşılık verdi ve duymayı umduğu kanat seslerini beklemeye başladı. Hayır, bir kanat sesi yoktu. Demek ki duyduğu ses gerçek bir kumrunun sesi değildi. O halde beklemek iyi olurdu. Öte yanda yeğe de baykuş sesi duymak üzere beklemeye başladı. Zindanın ne demek olduğunu işte o zaman anladılar. Kafalarındaki zindan düşüncesi hep çığlıklar ve feryatlarla doluydu. Oysa bir mahkumun 4 duvar arasındaki sessizliği dayanılmaz bir acı olsa gerekti. Bir cana muhtaç, bir harekete muhtaç, bekleyişle geçen ve arkası gelmeyen geceler, hele de mahkum masum ise, sessizliğin birer çığlık kesilip karanlıklar boyu devam ettiği geceler, gün ışığı gelmeyen uzun saatler, dışarıdakiler işe başlarken, dükkanlarını kapatırken, lambalarını yakar veya söndürürken, bahçelerde gezinir veya çiçek koklarken, zindanın rutubetli sağır duvarları içinde sürüp giden İzbe düşüncelerin sessizliklere karışan hayalleri. Bir zindanı zindan yapan şey herhalde buydu. Bican Efendi üstüne sıkı sıkıya bastırdığı çuvalın hareketlenmeye başladığını hissetti. Çuvalın ağzını açtı, hançerini boğazına dayayıp sakin durması gerektiğini işaret etti. Tomruk emini baygın ışığın altında nerede olduğunu, neye uğradığını, başındaki adamların kim olduklarını merak ederek, şaşkınlık dolu bakışlarla çevresini tanımaya çalışırken var gücüyle çırpınıyor, ağzındaki yağlıktan kurtulmaya çalışıyor, inliyordu. Birden hürü kızın aklına zindan duvarlarında yansıyacak bir çığlığın nasıl bir sonuç vereceği fikri geldi. Tomruk eminin ağzındaki bağı aniden çözüverdi. Çığlık yeğenin hücresine bir nara gibi yansımıştı. Tanıdığı bir ses değildi, tedbirli olmalıydı. Yine de bu haykırış zindandaki birisi için ise onun kendisi olduğunu biliyordu. Belki de bir yaralı mahkum geri gelmişti. Yardıma ihtiyacı olabilirdi. Eğer öyleyse onu kendi bulunduğu koridordan uzak tutması yeterliydi. Yavaşça koridorun başına kadar yürüdü. Kim var orada? Eğer bu sorusuna cevap gelirse kendisini gösterip olacakları farklı bir koridora yönlendirmekti niyeti. Neyse ki sesi tanıdık bir sese karıştı ve bir çıra yandı. Bizi korkudan öldürecektin. Arabayı gizledikten ve atların önüne de samanları döktükten sonra Bican Efendi'nin görevi sorgu için erketi olmaktı. Karaşahin, Hürü Kız ve Yeye yan yana üç hücrede üç mahkumu sorgulamaya başladılar. Tomruk Emini, Aslan Ağa, Bindallı Mahmut Çavuş. 62. Sual. Kader rüzgarları ne yönden esecek? Topkapı Sarayı'nın pencerelerinden Üsküdar'ın sisli ufuklarına bakan Sultan, nemli gözlerini silerken pembe bir güneşin ilk huzmeleri saray burnunun hışırtılı sularında kırılmaya başlıyordu. Saray bahçesindeki uzun servilerin ve yaşlı çınarların altında zülüflü baltacılar ile saray ağalarının telaşla dolaştıklarını gördü. Üsküdar'dan gelmekle iyi mi yapmıştı bilemiyordu. Üç gecedir gözleri bir damla uyku görmemişti. Bu süre içinde kazasker İshak Efendi ile üç muhafızı yanından hiç ayrılmamıştı. Bu sabah Üsküdar'dan gelirken veziri ve damadı İbrahim Paşa'nın, onun damadı Kaptanı Derya, Kaymak Mustafa Paşa'nın ve çok sevdiği Ketüdağısı'nın boyunları morarmış, sapsarı cesetlerini taşıyan Kaan'ının hazin gıcırtıları arasında yükselen uğultuları işitmiş, cesetlerinin azgın isyancılar elinde parçalanışını düşünmüş, az evvel aldığı bir habere göre de cenazeden geri kalan birkaç et ve kemik parçasının bir çuvala doldurulup namazı bile kılınmadan gizlice defnedildiğini öğrenmişti. Şimdi akıtmakta olduğu pişmanlık yaşlarından dolayı gözleri şişmiş durumdaydı. Devlet erkanı o geceyi sarayda geçireceklerdi. Şu anda kubbe altında birikmiş olmalıydılar. Dairesinden çıkıp taşlık yolda yürürken Ayasofya minarelerinde kıpırdayan adamlar gördü. Sarayın içini gözetlediklerine göre demek henüz bela bitmemişti. Demek isyancılar yine haddi aşacaklardı. Bu sefer onlara haddini bildirmek üzere kendi kendisine söz verdi. Ne var ki kubbe altına vardığında evdeki hesabın çarşıya uymadığını gördü. Patronu Halil'in birkaç adamı ile Muslu Beş'e orada vezirleriyle tartışıyor, İspirizade de aralarında pazarlıkçı rolü oynuyordu. Sultan içeri girdiğinde derin bir sessizlik oldu. Herkes ellerini önünde bağlayıp pençe durdular. Sultan tahtına doğru ilerlediği sırada Alacalı Mustafa atıldı. Devletlu, saadetli hünkârımız, Yeniçeri kullarınız ile halkınız size pek kırgınlar. Nedenmiş efendim? Vezirinize kıyamadığınız, bize İbrahim Paşa diye Kürkçübaşı Manol'un cesedini gösterdiğiniz için efendimiz. Sultan yumruklarını sıktı, kaşlarını çattı, dudağında bir tik belirmeye başladı. Alacalı Mustafa korkusundan bir adım geri çekilirken herkesin başı yerdeydi. Dün Bodrum'da cesedi saray dışına gönderilen kişinin İbrahim Paşa olduğunu sultan kadar onlar da biliyordu. O kendi öz kızını eliyle dul bırakmıştı ama isyancılar şimdi ölenin başkası olduğunu iddia ediyorlardı. Sadrazam kızıl sakallı iken dedikleri Kürkçü Manol sarı bıyıklı, gök gözlü ve sakalsız idi. Üstelik vezir olduğunu görmeselerdi onu bir atın kuyruğuna bağlayıp Bab-ı Hümayun'a kadar sürükleyerek cesedini paramparça ettirirler miydi? Bunda bir iş vardı. Çevresindeki adamlarına baktı, herkes gözlerini yere indirmiş durumdaydı. Öfkesi iki katına çıktı. 39. ayrımın sonu sayfa 411, devamı 40. ayrımda.